Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca her türlü ön yargınızdan mümkün olduğunca kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi, oturalım konuşalım. Şimdi biliyorsunuz. Müellifi benim olduğum bir kavram var. Öyle demek istemedi daire başkanlığı. Öyle demek istemedi daire başkanlığı her ne kadar hayali bir kurum gibi görünse de aslında her gün örneklerini icraatlarıyla yaşayarak gördüğümüz gerçek bir kurum. Çünkü bu devlet eliyle oluşturulmuş bir kurum olmasa da aslında katılımcıları çok farklı yerlerden gelebilen, kimi zaman gazetecilerin içinden, kimi zaman siyasetçilerin içinden, kimi zaman bürokrasiden, kimi zaman sıradan halktan insanların katılımıyla oluşturulmuş hayali görünümlü gerçek bir kurumdan bahsediyoruz. Amacı, hedefi tek bu kurumun, öyle demek istemedi daire başkanlığının. Bir tane amacı var. Türkiye'yi tek başına yöneten insanın yanlış söylediği şeylerin aslında ne kadar yanlış olmadığını dikkatli izlendiğinde ya da dinlendiğinde ya da dikkat etmeden izlendiğinde ya da dinlendiğinde ne kadar büyük hikmetleri açıkladığını gösterebilmek. Bugün bir yazıdan hareketle bunu yapacağız. Çünkü dün sabahki yazımızın başlığından hareketle, yani hani Türkiye'de çok kullanılan, çok da sevdiğim bir atasözünden, ne kestin koç ne yedin hiç sözünden hareketle, ne kestin koç ne yedin hamdolsun gündeme gelmedi, hamdolsun konuşulmadığının üzerinden biraz Erdoğan-Biden karşıtlığı, o görüşme, NATO'nun Brüksel zirvesi, onun ardından kalanlar ama sadece bu değil. Çünkü eş zamanlı olarak pek çok parçayı birleştirdiğinizde aslında öyle demek istemedi daire başkanlığının çoktan harekete geçtiği, artık giderek yok olan AKP siyasetini toparlayabilmek için tamamen akıldan sıyrılmış şekilde bir takım fikirler, tırnak içinde fikirler üretmeye başladığını görebilirsiniz. Bugün yazımızda bize eşlik edecek olan, yayınımızda bize eşlik edecek olan yazı, Sayın Abdülkadir Selvi'nin gerçekten büyük hikmetler açıkladığı ama arşivin ne kadar boktan bir şey olduğunu unutarak yazdığı bir yazı olacak. Çünkü ben de kendisine yine bu yayında konuştuğumuz, üstelik ya bu yazıyı bir yere ayırın kardeşim, buna ihtiyacımız olacak dediğim kendi yazısıyla cevap vereceğim. Gerçekten ben söylemeyeceğim, o kendi kendine söyleyecek ve öyle demek istemedi daire başkanlığının ne kadar tırık bir kurum olduğunu amiyane tabirle göreceksiniz. Biliyorsunuz, Brüksel'de yapılan zirvenin ardından kameraların karşısına sırayla liderler geçiyor ve liderlerin geçtiği bu sıralamada önceliği Tayyip Erdoğan aldı. Bence aksi düşünülemezdi zaten. En önce her şeyin başında o gelmeli. Doğrudur. Geçti kameraların karşısına. Görüşmenin nasıl iyi geçtiğini, neler yapıldığını, birbirlerini nasıl sevdiklerini, Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeni dönemde ne tip güzelliklere açılabileceğine ilişkin inançlarını falan anlattı. Bunların hepsi söylendi. Haklı olarak gazeteciler soru sordular. Neden? Çünkü Türkiye'de değilsin. Türkiye'de olsa o soru sorulmayacak. Bir yanıt verilecek, o yanıt sorulandırılacak. Ama orada sorulmak zorunda. Ve buradan gidiş sırasında daha bir gün önce, dün sabah size gösterdiğim gibi, İktidara göbek deliği kadar yakın iki gazete. Yani resmen iktidarın kontrolündeki iki gazeteden o kadar goygoylamışsınız. Yani bunlar bebek katilleridir. Amerika, İngiltere, Fransa falan diyerek gazlamışsınız. Öbür taraftan 24 Nisan'ın hesabını soracağım falan diye manşet attırmışsınız Sabah gazetesine. Haliyle insanlar da bunu sormak zorunluluğu hissettiler. Soru geldi. Denildi ki Türkiye'den ayrılmadan önce 24 Nisan'a ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi konusundaki rahatsızlığınızı ifade edeceğinizi söylemiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Çok kısa bir cevap geldi. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Bitti. Sonrasında 15 saniyelik bir sessizlik var. Hatırlıyorsunuz Cüneyt Özdemir'le Fatih Altaylı'nın o meşhur South Park sessizliği. Sen niye bırakmıyorsun işi? Sen niye bırakmıyorsun? Sen niye bırakmıyorsun? Sen niye bırakmıyorsun? Ben şunun için gitmiyorum, ben de onun için gitmiyorum. Uzun bir sessizlik. Aynı sessizlik yaşandı. Bu sessizlik öyle demek istemedi daire başkanlığının Türkiye'de hemen harekete geçmesine neden oldu. Belli ki orada bir boşluk var çünkü. Hemen doldurulmalı. Ve Abdülkadir Selvi oturdu, yazısını yazdı. Dedi ki Erdoğan niçin hamdolsun dedi. Yazının başlığı bu. Çünkü yazının girişinde zaten ne anlatacağını söylüyor. Yani Biden da olumlu geçti dedi, Erdoğan da olumlu geçti dedi. Ama Türkiye'de ne yaparsa yapsın Erdoğan karşıtlığından gözü körelmiş bir kitle var. Ve o kitle önce bir fotoğraftan hareket etti. Hani o meşhur fotoğraf işte yanına geliyor çak yapıyorlar ya bu Covid tedbirleri nedeniyle. Biz de biliyorsunuz onu korona bizdeki. Amerikalılar bilmediği için cahil bir kitle onlar. Amerikalılar hala bütün dünyanın yaptığı gibi yumruk tokuşturuyorlar. O yumruk tokuşturma sırasında yani pozlamadan kaynaklanan bir sorun. Burada da konuştuk zaten. Saçma sapan bir şey. Ama bu fotoğrafı gündeme getirerek diyor ki Erdoğan düşmanlığından başka bir şey görmeyenler anlık fotoğraf karesi üzerinden operasyon yapmaya soyunuyorlar. Şimdi biliyorsunuz Ecevit'in dün sabah da size hatırlattım. O Bill Clinton'la meşhur Oval Office'deki hani Clinton'ın kanepeye yaslandığı, Ecevit'in karşısında durduğu fotoğraf var ya, onun üzerinden ne yazılar yazıldı? Hayır, bu değil benim size anlatacağım. Sakin, hiç gerek yok. Çok daha ötesini yazdı çünkü Abdülkadir Selvi. Bu görüşmeye ilişkin. Ama işte sıkıntı şu. Hareket o kadar hızlı dönüyor ki siyasi hareket olarak. Hareketin yandaşları bile yetişemiyor artık buna. Taraftarı saymıyorum bile. Onlar zaten aptala bağlamış durumda, ne olduğunu anlamıyorlar. Yani biz ulan aşıya karşıt mıydık? Ya biz Çinlilerle dost muyuz, düşman mıyız hocam? Sinovac mı gelecek? BioNTech mi gelecek? Herkesin kafa ambalı olmuş durumda. Bunu yazdıktan sonra Abdülkadir Selvi diyor ki Erdoğan Biden'a bu konuda tepkilerimizi ileteceğini söylemişti. Biden'ın soykırım açıklaması soruldu ve Erdoğan hamdolsun hiç gündeme gelmedi dedi. Hamdolsun ifadesinde neyi kastedildiğini araştırdım o andan itibaren. Dedim ya işte öyle demek istemedi. Daire başkanlığı bazılarına göre hayali bir kurum olabilir ama o yaşıyor. Gerçekten onun bir müsteşarı var, değişiyor her gün. En fazla o kuruma hizmet eden müsteşar görevini üstleniyor. Hani askeri araçlarda kapısında yazar askerliğini yapanlar görmüştür. Ya da böyle ailesinde asker personel olan, o servis araçlarını kullanmış olan en kıdemli personeldir araç komutanı. İşte aynı mantıkla burada da gidenlerin en kıdemlisi bir anda öyle demek istemedi. Daire başkanlığının başkanı oluyor. Hemen müsteşarlık düzeyine çıkartılmadı daha. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz demişti. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi dedi Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, kaynağı biliyorsunuz Konya yolunun üzerinde 624 katlı binası var kaynağın. Onlar söylüyor, bunlar yazıyor. Başka çare yok. Böyle işte Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, hangi bilgiye göre? Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bize WhatsApp gruplarında yollanılan mesaja göre de delikanlı oldu. 2 dakika, herkes birbirini biliyor çünkü. Devam. Görüşmenin Biden'ın 24 Nisan'daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için hamdolsun dediğini ifade ediyor. Ne için demiş efendim? Yani 24 Nisan'ı unutturacak kadar olumlu bir hava içinde geçtiği için. Şimdi hep beraber utanma zamanımız. Çünkü biliyorsunuz öyle demek istemedi daire başkanlığı bir adım attığında işin gerçeğini anlatanların toplu olarak utanması lazım. Diğerlerinin utanma huyu yok çünkü. Böyle bir hissi bilmiyorlar. Gerçekten utanmak gibi çok insani bir erdem yok. Onlar sürekli goygoyluyorlar. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi anlamında değil. Yine de eşek olabiliriz diye düşündüğü için alta bir küçük başlık daha açmış. Gündeme geldi mi? Yukarıda sordun. Olsun, dur bak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşmede 24 Nisan'daki açıklamasını gündeme getirdi mi? Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar tekrar söylüyor ki gerizekalıyı anlatır gibi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın 24 Nisan'daki talihsiz açıklamasını gündeme getirmiş. Talihsiz, açıklama talihsiz. Söylemin bir önemi yok. Açıklama son derece talihsiz. Yani bu açıklama gidip milli piyango bileti alsa hayatta çıkmaz. Amorti bile vurmaz. Öyle bir açıklama. Erdoğan 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye'yi tam bir hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş, tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş, Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş. Ama iki lider 24 Nisan'daki açıklamanın gölgesinde kalmadan hatta onu aşmayı başararak iki ülke ilişkilerini verimli bir noktaya taşımayı başarmışlar. Erdoğan da bunun için hamdolsun demiş. Bunu diyen kişinin adı Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı, benim de çok eskiden beri tanıdığım bir insan, birlikte muhabirlik yaptığım bir insan. Gerçekten gazeteciliğinden, Yeni Şafak Gazetesi'nden de bilirim, öyle bir insan. Ama ben ayırdığım bir yazıyı sabah, yani gece buna çalışırken gördüm ama sabah işin biraz daha hani üzerine gidebilmek için sabah ayırmıştım. Bu sabah saat 7'den beri başka bir yazar buldum. Tesadüfe bakın ki onun da adı Abdülkadir Selvi ve tesadüfe bakın ki aynı gazetede yazmış. Oluyor böyle şeyler. Abdülkadir Selvi adındaki bir yazar ilginç bir şekilde Hürriyet gazetesinde, üstelik hani bu kardeşiniz bir kıllanma yaşamış ki size de ya bunu bir ayırın, bu bizim işimize yarayacak, bakın bunu hatırlatacağız demişiz. 30 Nisan 2021 tarihinde bir yazı yazmış. Bak 30 Nisan, yani bugün ayın 16'sı. Üzerinden geçen zaman sadece 1,5 ay. İnsan ömrü için öyle çok uzun bir zaman değil. Devletlerin ömrü için sallanmayacak, salise gibi bir şey. Geç. Yazının başlığı İstanbul'daki patlamayı iki kademeli planlamışlar. Bu Reyhan'ın eylemlerini anlatıyor, işte PKK'nın saldırılarını, Ankara Garı'nı anlatıyor. Onların içinde yeni istihbarat raporlarına dayanarak bir şeyler anlatıyor. Fakat yazı sadece bununla kalmıyor ve diyor ki, hani Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in benzetmeleri şık olmadı dediği yazı bu. Hatırlıyorsunuz. Ve burada deniyor ki siyasette bir üslup sorunu yaşanıyor. Sayın diye hitap eden politikacılardan bu noktaya geldik. Hop kafa gidiyor. Sayın diye ifade eden politikacı kimdi? Bülent Ecevit. E ulan o fotoğrafın üzerinden çiğnediniz bu adamı. Clinton'ın karşısında iki büklüm duruyor, el pençe divan. Neyse onu geçelim. Hakaret etmeden eleştirmeyi bir türlü öğrenemedik. Hakaret etmeden eleştirmeyi bir türlü öğrenemedik. Lütfen bağırmayın. Haklısınız. Ulan kim kime hakaret ediyor diye soracaksınız ama haklısınız. Sorun o da değil. Amerikan Başkanı Biden haksız ve hadsiz bir şekilde sözde soykırım ifadesi kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la telefon görüşmesinde gereken yanıtı verdi. Ancak bu bir süreç. Dikkat! Erdoğan Biden'la 14 Haziran'da görüşecek. İşte bak, aynı isimdeki yazar Abdülkadir Selvi. Tesadüf ya, aynı gazetede yazıyor, düşünün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze görüşmede de gereken yanıtı vereceğinden kuşku yok. Nasıl yani? Verilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunu korumak söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya kafa tuttuğu bir sır değil. Ne yaptı efendim? Dünyaya kafa tuttu. Erdoğan one minute çekerek geldi buralara. İşte bu Abdülkadir Selvi öbür Abdülkadir Selvi'yi tanıyor olsaydı zamanında uyarırdı. Bu kadar büyük babalama. Çünkü dönüşünde sıkıntı olabilir. Bir yazı daha yazman gerekebilir diye. Ama yapmamış. Diyor ki Erdoğan işte bu yanıtı verir. Gerektiğinde one minute çekebilecek tek liderdir bilmem ne. Ayrıca Biden'a rest çekilecekse, had bildirilecekse, one minute denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan'dır. Efendim, yazının yazıldığı tarih 30 Nisan 2021. Yazıldığı yer Hürriyet gazetesi. Tuhaf bir şekilde hani biz de gördük bu gazeteyi, burada yaşadık. Ve ben size dedim ki ya bu yazıyı koyun bir kenara kardeşim. Bu çünkü hani bu insanlar o kadar erken hatalı çıkışlar Fodepar atletizmdeki ismiyle yapıyor ki hakem düdük çalıp geri çağırdığında bunların toparlanması çok zor olacak. Çok uzun sürecek. Bu yazıyı yazan kişi 1,5 ay sonra demin söylediğim yazıyı yazıyor. Yani diyor ki Erdoğan ne için hamdolsun dedi. Erdoğan şunun için hamdolsun dedi. Erdoğan bunu yapabilirdi. Aslında Erdoğan gereken yanıtı verdi. E deminkinde one minute çekecek diyorsun. One minute çekecek diyorsun kardeşim. Telefonda gereken yanıtı verdi. Bitmedi daha. 14'ünde seyretsen diyorsun. Yazının içinde öyle acayip bir bölüm var ki. Yani ne demek lazım bilmiyorum. Hani şu çakçak yapılan fotoğraf var ya. Kimi diyor ki işte elini öper gibi göründü. Kimi yumruk atar gibi göründü falan filan. Böyle saçma sapan bir kare fotoğraftan anlam çıkartıyorlar. Ecevit'in fotoğrafı üzerinden rahmetliyi ne kadar hırpaladılarsa aynı şeyi yapıyorlar şu anda. Bir farkı yok ama diyor ki burada yazının bir yerinde ya ben hakikaten şu bölümü anlamadım, eğer siz anladıysanız diyor ki bir fotoğraf karesinden medet umar hale geldiler. NATO zirvesinde başlarken Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geliyor. Amerikan başkanının yaptığı önemli bir jest. Erdoğan da bu jeste karşılık verip ayağa kalkıyor. Erdoğan'ın ayağına gelen Biden bir Amerikan başkanının Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ayağına kadar gelmesi Türkiye açısından gurur verici bir durum. Şimdi bunu da okuduktan sonra deminki yazının üzerine artık söylenecek bir şey kalmıyor tabii. Burası sözün bittiği yer. Ama dedim ya, öyle demek istemedi. Daire başkanlığı böyle çalışmıyor. Onların farklı söylemleri olması gerekiyor. Nasıl? Mesela siyasette Erdoğan'ın önündeki çakıl taşlarını temizleyebilmek için arabasının tekerine taş değmesin diye. Normalde insanın ayağına taş değmesin nedir ama kendisi yürümediği için arabasıyla, korumalarıyla hareket ettiği için 364 araçlık konvoyuna taş değmesin tekerine. Onun için önündeki çakıl taşlarını temizleyenler bununla kalmıyor. Abdülkadir Selvi sadece bir örnek. Ama onun dışında mesela daha önce Ankara'da evine kadar, hani diyor ya burada ayağına kadar gitmek diye. Ayağına kadar gidilen eski Refah Partisi'nin, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Oğuzhan Asil Türk harekete geçiyor. Durduk yerde. Şimdi diyebilirsiniz ki siz, lan Oğuzhan Asil Türk geldi 328 yaşına, bu saatten sonra harekete geçse ne olur? Hayır değil. Milli Görüş Hareketi, daha önce de size anlatmıştım, Aksaçlılar grubu, onlar için yeterince yaşlı olmak diye bir kavram yok. Rahmetli Erbakan'dan ben burada anlattım ya size. Ben bu kulaklarla duydum, bu gözlerle görerek yaşadım aynı anı. Recai Kutan'a partinin devredilip devredilmeyeceği sorulduğunda dünkü çocuğa bırakılacak parti yok demişti. Bunu söylediğinde Recai Kutan sanırım 70'ine yaklaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden onlarda yeterince yaşlı diye bir kavram yok. Yani konuşabildiğin, nefes alabildiğin sürece siyasetin içindesin. Ve burada bu yılın Ocak ayında evinde Abdülkadir Selvi'nin söylemiyle ayağına kadar gelerek görüşme yapan Tayyip Erdoğan'la ne görüştüğü ortaya çıktı. Çünkü Oğuzhan Asil Türk kongre harekatı başlattı Saadet Partisi içinde. Buradaki amaç da şu, şu anda Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu için Temel Karamollaoğlu'nun yönetimini devirmek ve Millet İttifakı'nın içindeki yerden hareketle Cumhur İttifakı'na katılmak. Şimdi bu olabilir mi? Vallahi size çok açık yüreklilikle söyleyeyim, olabilir. Neden olabilir? Ben size söyledim, bir siyasal İslamcı sizi şaşırtmaz kardeşim. Buradan hareket eder, öbür tarafa dönebilir. Çok normaldir bu. Sonuçta şunu unutmayın, burada kullanılan bir cümle yine bu. Bu son tahlildeki kardeşliği reddedeceği anlamına gelmez. Sonuçta çıkarlar birleşir. Nasıl ki Ali Babacan bugün gelip Atatürkçülüğü savunuyor, Atatürk'ün en temel değer olduğunu savunuyor. Bu aynı şekilde yapılabilir. Burada çünkü önemli olan partinin siyasal tabanı. Şunu unutmayın ki o partinin siyasal tabanıyla AKP'nin siyasal tabanı birbirinden farklı değil ki. Aynı siyasetten bahsediyoruz aslında. Bugün Temel Karamollaoğlu'nun yürüttüğü çizgi dışında olabilir. Ama şöyle bir düşünün bakalım. O dışındaki çizginin içinde mesela hepsinin ortak zemini olan dine ilişkin herhangi bir eleştiri görebiliyor musunuz siz? Göremeyeceksiniz. Çünkü o zemin aynı olduğu için burada her an otobandan çıkıp ya aslında Bolu Dağı'na bir dönelim, varanda da tost yeriz kafası her zaman için canlı kalacaktır. Şu anda yapılan hikaye bu, Oğuzhan Asil Türk'ün yaptığı. Yani içeride bu yapılabilir mi? Elbette yapılabilir ya. Elbette, hiç sorun değil. Oysa şunu düşünün. Mesela Temel Karamollaoğlu'nun önemli çıkışları arasında özellikle iktidara ekonomi üzerinden yüklenmek var. Dün TÜİK'in hazırladığı yaşam raporuna ilişkin değerlendirmede Türkiye'de toplam gelirden pay alan, en çok pay alan %20 ile en az pay alan %20 arasındaki farkın 7.4 kattan 8 kata çıktığı resmi rakamla doğrulandı. 8 kat fark var artık Türkiye'de en iyi yaşayanla en kötü yaşayan arasında. Mesela Temel Karamollaoğlu hiçbir şekilde bunu reddetmiyor ve bu bir siyasal politika olarak sürekli işleniyor. Diyor ki ekonomi artık battı, bitti ama asla dine ilişkin bir değerlendirme duymadınız, duyamazsınız, duymayacaksınız. Çünkü zeminin oynatılmaması, titretilmemesi gerekiyor. Yarın bir gün ihtiyaç olabilir. Şekil 1C'de görüldüğü gibi. Oğuzhan Asil Türk'ün çıkışıyla hareket nereye gelebilir? Vallahi göreceğiz. Hareket bize gösterecek, taban gösterecek çünkü. Ama şunu unutmayın. Temel Karamollaoğlu'nun bu çıkışları Saadet Partisi'nin bugüne kadar getirdiği zincirde çok ciddi bir gen kırılmasına yol açtı. Mesela hazırlanan o tanıtım filmleri, son derece vurucu medya prodüksiyonları, onlar partinin içinde özellikle genç dindar insanları, mütedeyyin ailelerin gençlerini, çocuklarını çok ciddi anlamda etkiledi. Yani burada partinin Aksaçlılar hareketi bana kalırsa sadece Saadet'in içinde hala kaldıysa Aksaçlıları hareket ettirebilir. Ama partinin tabanında artık Erdoğan fikriyle çok ciddi bir kırılma yaşanıyor. Çünkü genç dönemin dindarları, hani genç mütedeyyin insanlar artık AKP siyasetine inanmıyorlar. Biz burada da daha önce yayında da defalarca konuştuk. Ben de Türkiye'nin pek çok yerinde katıldığım konferanslarda, söyleşilerde, panellerde, imza günlerinde yüz yüze gelme fırsatı buldum üniversite toplantılarında. Yani başının kapalı olduğu, yaşam tarzını kıyafetiyle ifade etmekten rahatsız olmayan insanların pek çoğu Adıyaman'da en son bu dillendirilmişti ve sizinle de paylaşmıştım. En büyük sıkıntımız demişti gencecik bir kız. Ya beni böyle gören herkes AKP'ye oy veriyorum zannediyor. Ben sosyalistim kardeşim. Ben sosyalistim. Bu benim tercihim. Ama dışsal görünümün içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Burada Oğuzhan Asiltürk'ün attığı adım biraz geçmişe yaslanarak atılmış bir adım. O da öyle demek istemedi daire başkanlığının içinde. Çünkü o da gerektiği anda tabana bunu anlatmak ihtiyacı hasıl olduğunda aynı şeyi söyleyecek. Diyecek ki ya öyle demek istemedi kardeşim o. Yani bizden ayrılanlar, kırılanlar, işte milli görüş gömleği falan derken kastettiği o değildi. Alınma, seni kastetmedi o. O da çalışacak aynı yerin içinde. Bu işin üçüncü bileşeni Kürtler. Bak şimdi yayında acayip tedirgin olacaklar. Neden biliyor musunuz? Üst üste açıklamalar yapıldı. Edirne cezaevinden Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak hani ittifakın HDP içinde mi dışında mı tartışmalarına bir şekilde girdi ve çok net bir ifadeyle dedi ki kardeşim bizi bunun dışında bırakmak demek aynı zamanda alacağın oyu da sadece HDP'nin oyu olarak göstermek demektir. Bunu akıllıca düşüneceklerini zannediyorum. Üzerine Sırrı Süreyya Önder konuştu. Sırrı Süreyya Önder bir parça da PKK üzerinden konuşarak dedi ki silahlı hareketin devre dışı bırakılmasıyla birlikte aslında Kürtlerin siyasi hareketinin, meşru siyasi hareketinin de ne kadar etkisizleştirildiği görüldü. Üçüncü çıkışı Altantan yaptı. Altantan'ın bir özelliği var yalnız. Hani deminden beri bahsediyoruz ya Erdoğan dedik, Oğuzhan Asiltürk dedik. Kürtlerin mütedeyyin kanadını tırnak içinde oluşturan, o başlığı öne çıkartan insanlardan bir tanesi Altantan. Kendisi de öyle demek istemedi daire başkanlığının içinde. Çünkü onun da söylemeye çalıştığı hikaye şu. Medyaskop'ta sevgili Ferit Aslan'ın yaptığı bir röportajda çok acayip bir ifade kullanıyor. Çok acayip bir ifade kullanıyor. İfadeyi dikkatli dinleyin. Bedava bir dostluğun ve anlamsız bir düşmanlığın anlamı yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kürtler için altın değerinde. Şimdi bunu konuşmanın bütününe de baksanız, ben bütününü de izlediğim için söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla size. Bunun anlamı şu, biz pazarlığa açığız. Yalnız unutulan bir şey var, Altantan eski milletvekili sadece. Altantan'ın geçmişte HDP'nin Diyarbakır milletvekili olmasının dışında hiçbir manası yok şu anda. Burada söylediği şey, Kürtlerin içindeki dindar kanadın nasıl hareket edebileceğine ilişkin. Ama bu bizi şaşırtan bir ifade değil ki. Bence öyle demek istemedi daire başkanlığının en etkisiz elemanı kendisi şu anda. Onun çıkışını yaptığı şey şu. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiği zaman bir ittifakın içinde hareket etmeyeceksek bize en çok değer katacak insanla yani bize en çok hak verecek, bize en çok siyaseten parlatacak grupla hareket edelim. Bundan başka bir anlam çıkartabilir misiniz? Çok abuk bir laf bu. Doğrudur ama Altantan'ın zihninin dibindekini açıklaması anlamında son derece önemli buluyorum ben bunu. Siyasette Altantan ve düşüncesinin ne kadar mühim olduğunu sürekli bize sokuşturmaya çalışanların iyi dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir pazarlığa açık olunacaksa, Türkiye bu süreci yaşadı daha önce. Dolmabahçe'de sarayların içinde ağırlanarak o güne kadar Kürtlerin uğradığı zulmü sürekli olarak dillendiren insanlar ağırlandılar orada. Yalan mı? Hem de alayı valayla. Türkiye'de abur sınır kapısının üzerinden PKK şov yaparak girdi. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Üzerinde doğrudan PKK'lı teröristlerin giydiği kıyafetle seyyar mahkemeler kurularak yapıldı bu. Altantan'ın çıkışı son derece beyhude ve HDP'yi çok zor durumda bırakacak bir çıkış. Neden biliyor musunuz? HDP Saadet Partisi gibi bir parti değil. Yani dinsel bütünlük üzerinden hareket etmediği için Altantan'ın kaşıdığı damar HDP'de bir karşılık bulmaz. Bu saatten sonra orada bulacak. Hani hala varsa, hala kaldıysa Hizbul Tahrir'in içinden, Hizbullah'tan o bakışın içinden bir destek bulması mümkün. Ama onların siyaseten söz konusu olabilmesi mümkün değil. Bu çıkış sadece bizde varız, belki içinden yeni bir parti çıkartabiliriz bakışına bile evrilebilir. Bu sözümü bir yere yazın derim ben size. Yani bugüne kadar örneklerini küçük küçük gördüğümüz o kıvılcımlanmaların içinde belki mütedeyyin bir Kürt partinin ortaya çıkabileceği anlamına bile gelebilir. Yazın bunu bir kenara derim. Ama bu çıkış öyle demek istemedi daire başkanlığının hayatını kolaylaştıracak bir çıkış değil. Çünkü buradan bu zemin üzerinden hiçbir şekilde karşılık bulamaz. Altantan'ın söylediği yani dindar politikalar üzerinden HDP'ye oy kazandırabilmek hikayesi 2015 seçimlerinde bitti zaten. O tavır son derece net görüldü 7 Haziran'la birlikte. Oradan çıkan oyun Türkiye'de bir ittifakın içinde adı anılsın ya da anılmasın hiç fark etmeyecek şekilde HDP'nin kendi oy bütünlüğüne sahip olduğu, ayrıca büyük kentlerden de dinsel hiçbir temele bağlı kalmadan HDP'ye oy verebilecek bir potansiyel olduğunu gösterdi. Ama emin olun Altantan'ın bu çıkışı işte o potansiyel oy bazılarının, potansiyel oy dediği, yani ben öyle kastediyorum, bazıları ödünç oy diyordu ya, değil, o potansiyel oyun kaçışı anlamına gelir. Tıpkı Saadet Partisi'nin içinden de kaçışı anlamına geleceği gibi. Yani ez cümle size şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey olursa Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi'nin içinde diyelim ki kongreye götürdü, diyelim ki kongreyi toplamayı başardı, diyelim ki genel başkan değiştirdi, diyelim ki kendi başa oturdu ve Erbakan'a daha yakın olduğunu iddia ettiği politikalarla ortaya çıktı. Bu sadece tabandan insan kaçışıyla sonuçlanır. HDP'nin tabanı olduğu gibi. Çünkü şunu unutuyor bugün öyle demek istemedi daire başkanlığında çalışanlar. İnsanlar ne Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi 1,5 ay önceki yazıyı unutuyorlar. Ne geçmişte Saadet Partisi ile birlikte atılan gezi örneği ortadayken birlikte yaşanan bu ülkenin mütedeyyin insanlarıyla demokrat insanların birleşebileceğine ilişkin gösteriyat unutuyorlar. Ne de burada Altantan'ın söylediği gibi Kürtleri sadece dinsel bir takım politikaların içine hapsedebilecek durumda düşünüyorlar. Herkesin kafasındaki şey ortak. Adı konulmuş ya da konulmamış bir ittifak olmasının hiçbir önemi yok. Burada bizi ortaklaştıran şey bugün Türkiye'nin yaşadığı kötü yönetimin karşısında olmak. Ve artık o öyle demek istemedi daire başkanlığının işi son derece zor. Atılacak adımların içinde boğazına kadar yolsuzluğa batmış bir iktidardan bahsetmek zorunda. Türkiye'de yoksulluğun ne kadar tırmandığını göstermek zorunda. Türkiye'de yasakların, baskının, zihniyet olarak gerilemenin ne derece büyük olduğunu göstermek zorunda. Ve inanın bunun ne Kürtlükle alakası var, ne dindarlıkla alakası var, ne de Abdülkadir Selvi gibi bugün büyük bir gazetede yazarak kitleleri etkileyebileceğine ilişkin inançla bir alakası var. Bu artık son derece zorlanarak iş yapmaya çalışan, ittirerek iktidarı elinde kalan son yaldız tozlarıyla parlatmaya çalışan insanların girişimleri. Ama başarıya ulaşır mı derseniz, vallahi 30 dakikadır size anlatıyorum. Bilmiyorum, bu saatten sonrasına da siz karar verin artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Çünkü farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, siyasete olan inancımız, inançsızlığımız. Bunların hepsi hikaye. Bunlar bu toprakların ortak zenginlikleri. Yeter ki birbirimizden korkmadan, dışlamadan konuşabilelim. Bunu yaptığımız müddetçe bunlar ayrılık gerekçesi değil, zenginlik faydaları olacak. Mutlaka hayatımıza böyle yansıyacak. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki, ya ben bu yayını destekleyeyim kardeşim. Evet, bu yayının yaşaması için ben de destek olayım. Ne yapabilirim? Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın ya da isterseniz ünsalunlu.com.tr internet sitesine girin. Abone ol diye bir düğme göreceksiniz orada. Onu tıklayın lütfen. Sadece bir tek mail adresiyle yayına abone olacaksınız. Ama abone olduktan sonra şu yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Şu anda 1328 kişi, 4000 kişi izliyor yayını eş zamanlı olarak ve 1339 oldu şu anda beğeni tuşunu tıklayanlar. Diğerleri beğenmedi demek ki. Ama siz eğer beğendiyseniz onu tıklarsanız YouTube ne kadar çok olursa o sayı insanlar o kadar önerecek bu videoları. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkıyı iletmenin başka yolları var mı diye sorarsanız ben de size bir maille yanıt vereceğim. Ama bunun dışında en büyük katkınız bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına falan sahip değil. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın ortasına geldik. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.